Ayrım 20.
Kilise korosuyla çocuklar İsa'nın cenaze alayında okunan ağıt ilahileri okuyorlar, kadınlar ağlaşıyor, erkekler sessiz ellerinde mumlarla yürüyorlardı. Ama metropolitin aklında tek bir şey vardı. Büyük kayanın kaldırımlarını asasıyla döverken Girit. Tanrı İsa'nın kendisi diye düşünüyordu. Şimdi yeniden diriliyor. Ama Girit salt toprak ve insanlardan yapılma. Büyük caddeyi geçtiler. Meydanın kavşak yerinde durdular. Metropolit sağ elini kaldırdı. Doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, dört yönü takdis etti. Dört yöndeki kale kapılarını. Üç kemerlere vardılar açıklığa. Deniz göründü pırıl pırıl. Karşıda ay ışığında iki küçük ada açıkça seçiliyordu. Miskinler köyünde, cüzzamlıların köyünde, yandaki yarın kenarında bir iki fersiz ışık parladı. Cüzzamlılar da cenaze alaylarını düzenlemişlerdi. Limon yapraklarıyla defne dalları arasına yatırmışlardı İsa'larını. Ama kendi İsa'larını. Bundan uzun yıllar önce cüzzamlı, 100 yıllık bir keşişin yaptığı İsa ikonunu. Bu keşiş Miskinler Köyü İsa'sının resmini cüzzamlı olarak yapmıştı. Cüzzamlıydı kendi İsa'ları. Hastalık onun da parmaklarını, burnunu alıp götürmüştü. Üst dudağı da çürümüş, dökülmeye yüz tutmuştu. Zamanın metropoliti buna çok kızmış, ressam keşişi huzuruna çağırmıştı. Aforozlusun sen, cüzzamlı İsa resmi yapman büyük günah. Tanrı'dan korkmadın mı, niye yaptın bunu? Başka türlü olsaydı pek muhterem despot hazretleri diye karşılık vermişti cüzzamlı keşiş. Nasıl gösterebilirdi İsa hazretleri insanlara olan sevgisini? O da hastalanmalıydı insanlar gibi. Hastalandı da işte. Keşiş kekeme gibi bir acayip konuşuyordu. Dudakları dökülmüştü. Ağzı dilden ve dişten ibaretti. İşte bu cüzzamlı tanrının cenaze alayını tertiplemişlerdi Miskinler Köyü'nün cüzzamlıları. Yatırmışlardı onu limon yapraklarıyla defne dalları arasına. Karşıda üç kemerlerde sağlıklı insanların cenaze alayını görünce de yarın kenarına dizilip ellerindeki ışıkları sallamışlar, selam vermişlerdi. Kaptan Mihal böyle kutsal günlerde kiliseye hiç gitmezdi. Tanrı'ya saygı duyar, tapardı ona. Ama papazları, rahipleri hiç mi hiç sevmezdi. Yıldızları barışmazdı. Kilisenin boşalmasını papazların, kara cübbelerin, fistanların, körüklü poturların ortadan yok olmasını beklerdi. Ortalığın temizlenmesini. O zaman girerdi kiliseye, mumunu yakardı. Ama kutsal perşembeleri ister istemez papazların da bulunduğu sırada giderdi kiliseye. Ellerinden kutsal ekmek ve kutsal şarap alıp günah çıkarmak için. İstavrozunu çıkarır, ağzını açar, İsa'nın kanıyla gövdesinden bir parçayı çiğner, içer, içinin büyük bir yangınla yandığını duyardı. Ama bu yıl ömründe ilk kez kutsal perşembe günü sabah sabah kısrağına atlamış, kırlara çıkmış, Nuri Bey'in çiftliğinin oralara dek uzanmıştı. Yaklaşmamıştı binasına. Geri dönüp deniz kıyısına varmıştı rahat bir nefes almak için. Günah da çıkarmamıştı. İblis içimdeyken diyordu, iblis içimdeyken diyordu dertli, günah çıkaramam. Ağır aksak ilerleyen, ara sıra duraklayan, ayaklarını sürüyerek yürüyen, bir adım ileri, iki adım geri, akşamını zor eden kutsal cumartesiden daha uzun, daha da beş ikindili gün yoktur yılın 365 günü arasında. Hristiyanlar uykulu, mis kokan fırınların önünden geçerken iştahla yutkunurlar. Kadınlar telaşlı, evleri silip süpürürler. Yeni yıkanmış avlularda büyük ateşler yakılır. Yürekler herkese açık bekleşirler. Güneşin artık batmasını, topraktan merhametli, masmavi, İsa dirildi ünlemleri dolu gecenin fışkırmasını beklerler. Sık sık avucuna kutsal tohumlar alıp güneşe bakıyor, rasathane uzmanlığı ediyordu Karayorgi'nin karısı. Mübarek güneş bugünü mü buldu batmamak için diye söyleniyor, kızarttığı tavuğun daha demincek oğlu Anciko'nun Tulupanas'ın fırınından dumanı burnunda getirdiği böreğin yaydığı kokulardan içi bayılıyordu. Penelope kadın da Paskalya yumurtalarını boyamış hem de pek güzel tutturmuştu boyaları daha kutsal perşembeden. Şimdi mutfağının hanımı Egemen'i akşam sofrası için ciğerli, kuru üzümlü, baharatlı Paskalya çorbasını pişiriyordu. Kir Dimitro da karısının buyruğunda dört dönüyor, tepsilerle, saclarla fırına gidip geliyordu. ''Hadi Dimitrom, hadi aslanım, levendim benim, dayan.'' diyordu kocasına. ''Bu gece İsa'mız diriliyor. Bu ne demek ha?'' şu demek, bu gece göreyim seni delikanlım demek, boşa gitmesin bunca et, bunca sütlü börek. Tanrı sonunda Karayorgi'nin kadınının sesini dinledi, güneş battı. Büyük kalenin üstüne paskalya kokuları dopdolu karanlıklar yayıldı. Hristiyan mahalleleri sevinç çığlıkları saldılar. Kadınlar süslenmek için odalarına doluştular. Vangelio da giyinip süslendi, avluya çıkıp kardeşini beklemeye başladı. Gelecek miydi yoksa gelmeyecek miydi? Alıp onu beraber kiliseye götürecek miydi? Birlikte kutlayacakları son paskalya olacaktı bu yılki paskalya. Gelecek yıla Titiros da onlarla beraber gelecekti kiliseye. Gece yarısı yaklaşıyordu. Hava ılık ve kokuluydu. Hristiyanlar avlularına çıktılar. Neredeyse çanlar çalınacaktı. Şimdi şu an mezarında kımıldamaya başlamıştı bile. Doğruluyor, ağır mezar kapağını omuzlayıp yuvarlanmaya hazırlanıyordu İsa. Tüm Hristiyanlar kulakları kirişte hazır bekliyorlardı, avlularda, pencerelerde. Koca büyük kalede sadece iki kişi bu gece yolunu şaşırmış, Tanrı'yı unutmuşlardı. Bunlardan biri şu kutsal gecede bir Çerkes kadınının koynunda yatıyor, öteki yatağında doğrulup oturmuş, üst üste sigara tüttürüyordu. Aklı ısırgan it gibi dar sokaklara dalıyor, yeşil bir kapının önünde durup havlıyordu. Biri öpüp çimdikliyor, öteki havlıyordu. Tüm Hristiyanların kilisenin avlusuna toplandığı, ellerinde mumlarla dinelip metropolite baktığı şu saatte. Metropolit efendi en süslü ruhani giysileri üstünde, defne dallarıyla süslenmiş, tahta sete çıkmış, çiçek açmış limon ağacının altında gümüş işlemeli ağır incili açıyordu şu an. Hristiyanların yüzleri parlıyor, başlarında serin gece rüzgarı esiyordu. Yaşadıkları şu anın büyüklüğünün farkındaydılar. Mucizenin rahat, sağlam, barışçıl, güvercin misali gelmekte olduğunu biliyorlardı gecenin içinden. Ve İsa ölüyle dirildi tümcesi gürleyince, kutsal ışık dolaştırılıp tüm mumlar yakılınca İsa ile birlikte tüm öbür ölüler de dirilmişti. Kaptanlar gümüş işlemeli piştovlarını çekmişlerdi. Murçuflos çanların üçünü birden çalmaya başlamıştı. Sevincinden deliye dönmüş zafer çanlarıydı bunlar. Üçünü birden. Ayamina, özgürlük, ölüm. Tüm büyük kaleye Kaptan Manol'ün ölmediğini, Osmanlı çizmeleri altında inleyen büyük kaleye Kaptan Manol'ün ölmez olduğunu, Girit'in kurtuluşa kavuştuğunu ilan ediyordu Murçuflos çanlarıyla. İsa dirilmiş, metropolitte sakinleşmişti, öfkesi yok olmuştu. Gelenek olduğu üzere sabaha karşı diyakozuyla paşaya bir tepsi baklava, bir sepet kırmızı paskalya yumurtasıyla paskalya çöreği gönderdi bayram hediyesi. Büyük kale, evleri, dükkanları, daracık sokakları, kaldırımları paskalya güneşiyle pırıl pırıl olmuştu. Sanki canlı bir insandı. Bir Hristiyandı da kiliseden çıkmış, deniz kıyısına gidip uzanmıştı güneşlenmek için. Mutlu, karnı tok, sırtı pek. Barbayani uzun kılıcını kuşanmış, teneke madalyonunu göğsüne iliştirmiş, bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, dinleniyordu. Bugün şerbet satmıyordu. Türk Hristiyan gelip geçenler ona selam veriyor, temenna çakıyor, gülmekten katılıyorlardı. Barbayani paşalar gibi böbürleniyor, karşılık selamlar çakıyordu sağa sola. Peşine bir de Arap takmıştı. Bir gün önce gündelikle tuttuğu bir serserinin yüzünü kurumla karartmış, muhafız atamıştı kendisine. Cüce Harileos, bıyıkları taze kozmetikli, arabasına kurulmuş, ziyaretlere çıkmıştı. Başında geçen gün Atina'dan gelen hasır şapkası vardı. Çenesini sapı aslan kafalı bastonuna dayamış, kapkara, hasretli bakışlarla gelip geçenlere bakıyordu. Kıskanıyordu. Hiç sevmiyordu onları. Onlar boylu poslu, kendisi cüceydi. İkindi vakti Hristiyanlar kadınlı erkekli paskalya giysileri üzerlerinde üç kemerlere akın etmişlerdi. Rüzgar esiyor, genç kızların saçlarındaki fiyonklar dalgalanıyordu. Kuzey yönünde deniz gül pembe dinleniyordu. Arkada güney yönünde tarlalar taptaze, yemyeşil, dağları pembe, gümüş kaplı zeytin ağaçları pırıl pırıl. Yukarıda gökyüzü, yedikleri paskalya yemeklerini sindirmek, doğayı seyretmek için sokağa uğramış büyük kalelilerin başları üstünde lacivert, havlı, munis. Yavaş yavaş akşam çöküyor, yüzler gölgelenip uysallaşıyordu. Akşam yıldızı birdenbire güleç, utkulu dirilmiş İsa gibi insanların başları üzerinde sallandı. Paskalya'nın 3. salı günü Kaptan Polixingis Emine Hanım'ın bahçesinden kopardığı bir gül goncasını kulağına iliştirip Hanya kapısından dışarı fırladı. 20 yaşında bir delikanlı gibi oynayarak. Ne bambaşka bir gençlikti bu, ne leventlik. Nasıl mis kokuyordu şu son günlerde bıyıkları, göğsü, karnı. Bugün küfeye şişeleri, mezeleri doldurup Ali Ağa'nın sırtına vurduğunu gören kız kardeşi gülümsemişti. Ne dersin hemşire, acele etmemiz, hızlı yaşamamız gerek. Kötü kişi derler Azrail için, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hanya kapısının dışında tozlu bir muşmula ağacının altında iki arkadaşı onu bekliyordu. Biri topal Stefanis'ti, eğri bastonu vardı elinde. Öbürü de soluk benizli, yüz ifadesi kaygılı, bal sarısı sakallı, çakır gözlü, frenk biçimi giysili biriydi. ''Merhaba çocuklar'' dedi Kaptan Polixingis elini uzatarak. Kaptan Stefanis, İsa dirildi diye Paskalya selamını verdi. Ötekine dönüp, ''Pek bilgin İdomenacığım'' dedi. ''Bırak Allah sen artık şu kitapları da şeytan götürsün. Azıcık açık havaya çık, güneşe, yüzün ışık görsün. Daha ne kadar sürecek sanıyorsun bu panayır? Kımılda azıcık be kardeş, gülümse biraz. İsa dirildi. Hadi şimdi gidelim.'' ''Kaptan Stefanis'le bana bir pusula göndermişsin.'' diye başladı İdomene Ağa. ''Gidelim şimdi, sonra konuşuruz bunları. İsa dirildi bre çocuklar.'' Yola koyuldular. Öğle vakti olmuştu. Kale duvarlarını geçtiler. Sağlarında deniz koyu lacivert, köpüklü, Girit kıyılarını dövüyor, geriliyor, yeniden hız alıp uğulduyordu. Sollarında uysal, iyi yürekli yeşil doğa, taze ot kokusu, yeni doğmuş bir sıpa yeşil çayırlarda yuvarlanıyor, sırt üstü durup gökyüzüne bakıyor, koca ağzını açıp gülüyordu sanki. Kaptan Polixingis durup sıpaya baktı, birden makaraları koyverdi. ''Ne o kaptan, ne güldün öyle?'' dedi ötekiler. ''Çocuklar, öğrenciliğimi hatırladım şu an, okul çağlarımı. Bir gün öğretmen Paterapulos, toprağı bol olsun, sormuştu bana. Bre Polixingis, eşek nedir eşek? 100 yaşında bir tavşan diye karşılık vermiştim. Gerçek dininiz aşkı için bakın şu hayvana, 100 yaşında bir tavşana benzemiyor mu? Gülüyor, yol alıyorlardı. Kaptan Stefanis topallaya topallaya gidiyordu. Polixingis de İdomenea'nın koluna girmişti, tökezleyip düşmesin diye. Alışık değildi taşlı yollarda yürümeye. Mürekkep yalamış bir adamdı. Tökezliyordu hep. ''Dayan benim yeni sadıcım'' diyordu ona Polixingis. ''Yaklaşıyoruz.'' ''Sadıç mı dedin?'' diye şaşırdı Stefanis. ''Nereden nereye?'' ''Öbür gün yeğenim nikahlanıyor. Damadın da Kir İdomenea'dan daha yakın dostu yok bence. İkisi de kütüphane faresi. Burunları kitap sayfalarında hep. Sıçanların peynire üşüşmesi gibi. İkisi de titiros, burunları peynirde. Senin de nikahına Kir İdomenea.'' İdomenea başını salladı, konuşmadı. Yüzünü soğuk ter kapladı. Yüksek soydandı kendisi. Eski bir çorbacı olan babası büyük bir sarnıç yaptırmış, evinin önüne bir çeşme diktirmişti hayrat. Gelip geçen yolcular su içsin diye, komşular testilerini doldursunlar. Çeşmeye de oğlunun adını takmıştı. İdomenea Çeşmesi. Konağının ön duvarına gömme bir duvar saati oturtmuştu. Kocaman. Gelip geçenler baksındı, zamanlarını bilsinlerdi. Oğlunu da iyi yetiştirmişti. Özel öğretmenler, mürebbiyeler tutmuştu ona. Bir de Frank papazı gelip yabancı diller öğretirdi. Hatta bir haham bile gelip İbranice ders verirdi. Günün birinde şu gördüğünüz oğlum var ya derdi ihtiyar çorbacı dostlarına. Kurtaracak Girit'imizi. Çünkü Girit, bunu iyi bilin, öyle topla tüfekle kurtulmayacak, akılla kurtarılacak. Babası ölmüş, oğul kafasını mürekkep ve bilgiyle doldurmuştu. Tam 7 yabancı dil öğrenmişti. Komşu kadınlar onu hayranlıkla gözetler, ağzını açıp 7 dilden konuşmasını beklerlerdi. Ama o konuşmazdı, konuşmuyordu. Yavaş yavaş da garip bir hüzün geldi üzerine. Şimdi artık harabeye dönmüş konağından dışarı çıkmaz, bütün gün kitaplarının üstüne eğilmiş okurdu. Bazen de kalemi eline alır, saatlerce bir şeyler karalardı düşünceli. Tomar tomar, kalınca, kaba kağıtlar, incecik incecik yazılar, bazen de hep büyük harflerle dolu sayfalar. Sonra kağıtları katlar, koca bir zarfa koyar, zarfı kırmızı mühür mumuyla kapar, mumun üzerine babasından kalan kocaman bir mühür basardı. Bu mühürde Tanrıça Athena'nın resmi oyulmuştu. Elinde mızrağı, başında miğferi, bir mezarın başında. Sonra da ihtiyar dadısı Doksanya ile zarfı postaya yollardı. Çar'a çok duygulu mektuplar gönderir, ona Girit'in çektiklerini sayıp döker, sarışın ırk, Rus ırkı için Giritlilerin yaktığı halk türkülerini sıralar, gemilerini yollayıp onu kurtarması için Ortodoksluk adına başvurur, yakınırdı. Fransa Cumhurbaşkanı'na da yazardı. Çok ayıp Fransa, ne ayıp. Sen ki insan haklarının anasısın. Sen ki büyük devrimine ışık tutup çağdaş dünyamızı özgürlüğe kavuşturdun. Girit'in tutsaklığı karşısında nasıl hareketsiz kalırsın? Kraliçe Victoria'ya da mektuplar yazardı. Donanmasını gönderip Girit'i kurtarması için. Kendisi Bay Idomeneo'ya aracılık etmeye söz veriyordu. Suda limanı Büyük Britanya'ya verilecekti. Bu ünlü limanın tüm kötülüklerin anası olduğunu iyi biliyordu. Düveli Muazzama ayrı ayrı bu limana göz dikmişti. Bu nedenle Girit hala sultanın egemenliği altında bırakılıyordu. Bu uğursuz liman olmasaydı Girit çoktan anasının kucağında olacaktı. Yunanistan'ın kucağında. Şu son birkaç yıldır Kir Idomeneo ulusal bayram günü olan 25 Mart günü silindir şapkasını tepesine oturtup kiliseye giderdi. Bu son bayramda böyle olmuştu. Diyakoz günün İncil okumasını bitirip de kürsüden inince Kir Idomeneo fırlamıştı hemen boş kürsüye. Cemaate doğru kollarını açıp bağırmıştı. Kardeşler, dinleyin beni. Tanrı aydınlattı zihnimi. Yurdumuzun nasıl özgürlüğe kavuşacağını anlatayım sizlere. Tüm Giritliler, kadın, erkek, çoluk, çocuk, topumuz birden kalkıp gidelim. Suda limanına birer taş atalım, dolsun, kara parçası olsun uğursuz. Böylece dünyanın güçlüleri ona göz dikmezler, kıskanmazlar onu artık. Haydi kardeşlerim, yürüyelim, istavros çıkarıp birer taş alın elinize. Murçuflos kürsüye çıkıp onu iyilikle oradan indirmiş, evine kadar götürmüştü. Kimsecikleri görmek istemiyordu, vakti yoktu. Şimdi daha da uzun mektuplar yazıyordu tüm krallara, daha da ötelere. Amerika Cumhurbaşkanı'na ilişikte kartlar, haritalar da gönderiyordu. Girit'in nerede, siyasal ve stratejik öneminin ne olduğunu görsün, neden Osmanlı'nın elinde kalmaması gerektiğini anlasın diye. Ey Franklin'in ve Washington'ın vatanı, ey özgürlük ülkesi, Girit dünyanın öbür ucunda bir deniz kıyısında ayakta duruyor, zincire vurulmuş kollarını sana uzatıp sesleniyor, kurtar beni. Kir Idomeneo yazıyor, yazıyor, ömrü boyunca karşılık bekliyordu yazılarına. Sık sık avluya inip 90 yakadından mektup gelip gelmediğini soruyordu. Yok, gelmemişti. Gerisin geri odasına çıkıyor, yeni kağıtlar alıp yazılarını döşeniyordu. Böylece onda ne keyif ne de zaman kalmıştı başkalarıyla görüşmek için. Yalnız her cumartesi akşama doğru kapı açılır, eski sınıf arkadaşı ve tek dostu öğretmen Titiros girerdi içeri kambur, bacakları çarpık, gözlüklerinin camlarını hohlayıp silerek. İşte şimdi kapışacaklar gene diye söylenirdi 90 yakadın huzursuz, kahve ve çörek tepsisini önlerine sürerken. Idomeneo fil dişi kakmalı babadan kalma tabakasını açar, karşılıklı sigara tellendirirlerdi sessiz, uzunca süre. Bu akşam hangi yüksek konunun tartışılması gerektiğini tasarlarlardı kafalarında. Idomeneo bir kitap açardı. Astronomi, mezhepler bilgisi, retorik, Trikupis ya da Kritovilidis tarihini. Şu son zamanlarda bir İngilizce kitap vardı ki dünyayı altüst etmişti. İnsanın maymundan geldiğini kanıtlıyordu. Öğretmen Titiros ağzı açık dinlerdi. Sonra da ikisi birden hızlanır, ateşlenirdi tartışma. 90 yakadın gözünü anahtar deliğine uydurur, olup biteni seyrederdi. Durum kötüleşirse içeri girip ayırmalıydı onları. İş sarpa sarıp kavgaya dökülürse. Tek cumartesi akşamı dostu öğretmendi Idomeneo'nun. Ama ara sıra çocukluk arkadaşı Kaptan Poliksingis'in de izin verirdi güveyeniği basamakları çıkıp kitap, harita, ikon dolu odasına kadar sokulmasına. Buluşurlardı bazı bazı. Komşuydular, çocukken beraber oynarlardı. Idomeneo, Frenk papazlarına, hahamlara teslim edilmeden önce. İşte Kaptan Polixingis de gelirdi oraya, koca fesi, burulu bıyıklarıyla, kasvetli oda kahkahalarla çınlardı. Kir Domenea bir insanda bunca kayıtsızlık, bunca keyif, bunca neşe ve bunca cehaletin nasıl bir araya geldiğine şaşardı. Kaptan Polixingis bazen allem eder, kallem eder, İdomenea'yı üç kemerlere dek bir gezintiye çıkmaya razı ederdi. Ama orası kalabalık olurdu. Denize doğru inerlerdi. Bugün de işte hava çok güzeldi. İlkbahardı. Büyük yortu günüydü. Ona Kaptan Stefanis'le bir pusula göndermişti. "Senden büyük bir iyilik yapmanı istiyorum dostum İdomenea," diyordu pusulasında. "Ünlü kaptanımız Stefanis'le birlikte gelmeni rica ediyorum. Buluşalım. Çok önemli bir sorun. Ölüm kalım sorunu." Kir İdomenea'nın ödü kopmuş, Kaptan Stefanis'in peşine takılmıştı. "Ölüm kalım sorunu mu dedin?" diye sormuştu, tozlu muşmula ağacının gövdesinden kopup yürümeye başladığı sıra. Kaptan Polixingis parmağını dudaklarına getirmiş, "Sus," demişti, "şimdi görürsün." Kıyı kıyı yürümüşlerdi bir patikadan. Az sonra önlerine geniş bir alan çıkmıştı, yüksek duvarlarla çevrili. Duvarların tepesinden haçlar ve serve ağaçları görünüyordu. Kir İdomenea şaşırmıştı. "Mezarlığa mı?" diye sormuştu. "Başka nereye olacak?" diye karşılık vermişti Kaptan Polixingis gülerek. "Doğduğumuz andan başlayarak gideceğimiz en son yer orası değil mi?" Koluna girmişti. "Korkma İdomenea, şimdi göreceksin." Mezar soyguncusu Kolivas, güneş yanığı, başı açık, şaşı, elini alnına siper etmiş onları bekliyordu mezarlığın kapısında. Kupkuru, koca yüzlüydü. Ne Allah'a ne de şeytana inanırdı. Yıllardır mezarcılık ediyordu. Böylece ölümle haşır neşir oluyor, insanların nasıl çürüyüp kokuştuklarını izliyordu. Bir sürü garip işin kokusunu almıştı. Çevresine çapaklı şaşı gözleriyle saygısızca, korkusuzca, umutsuzca bakmayı öğrenmişti her şeye. Ölüye yeni giysiler giydirildiğini görünce el ayak kesildiğinde mezarı açar, ölüyü soyardı. Giysiler bazen bol, bazen de dar gelirdi ona. Kadın ölüleri de soyar, karısını giydirirdi. Çocukları da soyar, çocuklarını donatırdı. Umrunda değildi. Nice mezarlar soymuştu da bir kez olsun tek bir ölü ruhunun kendisini korkuttuğunu görmemişti. Ne de bir hayalet dikilip karşısına "Üşüyorum, donuyorum soğuktan," diye yakınmıştı. Hayalet onun o cin çarpmış karısıydı. Bundan solup sararmış, ince hastalığa tutulmuştu. Onu da gömeceği gün yakındı. Hele şu son günlerde kan da tükürüyordu. Erimiş bitmişti, kemikleri sayılıyordu. Nedendi ki bu? İyi yiyip iyi içiyordu. Kolivaslar cenaze çörekleri elinin altındaydı. İyi de giyiniyorlardı. Allah ölülerden razı olsundu. Kefenlerden bol bol yatak çarşafları da vardı. Neyi eksikti? Hayalet görüyormuş, cin çarpmış, kanını emiyorlarmış hayaletler. Mezarcı Kolivas ölülere, canlılara bakar bakar da gülerdi hep. Ama sersem insanlar onu istemezlerdi. Çoğu ondan nefret ederdi. Niyeymiş? Ölülerle haşır neşirmiş de ondan. Bazıları da onu görünce yön değiştirirler, başlarını çevirirlerdi. Ölümü hatırlatırdı onlara Kolivas. Ama ona vız gelirdi tüm bunlar, gülerdi. "Nereye gidecekler?" diye söylenirdi. "Kurtulamazlar benden. Er geç tezgahımdan geçecekler, düşecekler elime." Ama onun da candan bir dostu, bir arkadaşı vardı. O da ölümden korkmaz, birçok garip işi, sırrı bilirdi. Kaptan Polixingis. Cömert, hoş meşrep, eğlence sever, iyi yürekli, kafasına estiğinde kendi yaptırdığı mezarına şişeler dolusu şarap, sepetler dolusu mezelerle gelir, iki kafadar bir sen bir ben bardak tokuşturup bulurlardı kafayı. Ölümü ölümle alt ederek diye tekrarlardı İncil'in dediklerini.